Ayrım 26. 6. Ada. Gözlerini aralamak için bile beynine yalvarması gerekti. Niye sarsılıyordu? Kafasını kaldırmaya çalıştı ama imkansızdı. Beyni zonkluyordu. Derin bir nefes alıp kaşlarını kaldırarak gözlerini açılmaları için zorladı. Uğultu şeklinde gelen sesler ve bu sallantının ne olduğunu anlamalıydı. Zorlanarak dirseklerin üzerine kaldırdı bedenini. Çıplak vücudu örtüsüz üşümüştü. Tüyleri diken dikendi. Üzerinde bir tek süt yeni vardı. Yatağın diğer tarafında Tugay'ı gördü. Yatağa yatırdığı şu manken kızın üstündeydi. Dün akşamki grup seksten sonra bu görüntüyü normal karşılaması gerekirdi belki ama iğrençti. Zorlanarak da olsa hemen kalktı. Banyoya girdiğinde tuvalete oturup işedi. Su içmeliydi. Sonra suratını yıkamadan önce köşedeki tepsinin üzerinde hazırlanmış kokainden iki sıra çekti. Bankodan destek alıp bedeninin kimyasının değişmesini bekledi. Kafasını kaldırdığında aynadaki yansımasıyla yüz yüze geldi. Ne kadar da zayıflamıştı. Hoşuna gitti. Hafiflediğini düşündü. Her çektiği sırayla bir adım daha kendini ihanet ettiğini düşünmeden. Suratını yıkadı, yere düşmüş havluyu alıp kurulandı. Tugay'ın kocaman bornozunu giyip banyodan çıktı. Bu manken kızın yanında pek de güzel sayılmazdı ama olsun. Onda kimsede olmayan bir şey vardı, müzik. Yatak odasına geçtiğinde hala sevişiyorlardı. Tiksintisinin kızgınlığa dönüştüğünü hissederken salona gitti. Dün akşamki partiden sonra Tugay ondan bunu hediye olarak istemişti. Ama bu gece boyunca Ada sanki sadece bir izleyiciydi. Onlara katılmaya çalışsa da Tugay'ın ilgisi daha çok o kaltak mankendeydi. Salondaki deri koltuğa oturdu, sakinleşmek istiyordu. Yoksa ne yapabilirdi ki? Sakinleşmeyip ne yapacaktı? Tugay'ı tam bulmuşken kaybedemezdi. Kalktı, çok huzursuzdu, balkona çıktı. Manzarada kendine gelmeye çalıştı. Burası onun eviydi. İçeri gitmeli, erkeğinin ilgisini o manken kızdan alabilmeliydi. Yatak odasına gitmek için cesaretini toplarken yüzünü salona döndü, piyanoyu gördü. Bornozunu kavrayan elleri gevşedi. Salona geçti, piyanoya gitti, puf oturdu ve birkaç notaya bastı. İçeriden gelen inleme sesleri artmıştı ve Ada Rachmaninov'un 2 nolu konçertosunu C minör'de çalmaya başladı. C minör, konçerto para piyano e orkestra. Elleri sanki düşünce hızında piyanonun tuşlarında gezerken bakışını bir saniye yatak odasının kapısından ayırmadan çaldı. İçindeki tüm ilhamı, sahip olduğu yeteneğin her damlasını vermeye hazırdı. Yeter ki o kızı bırakıp odadan çıksın. Tugay odadan çıktı. Ada hemen bakışını piyanoya indirdi. Onun kendisini izlemesine izin verdi. Tugay çıplak, yaşadığı boşalmadan doymuş, yorgun, piyanonun başında Ada'yı izledi. Muhteşemdi. Ada kafasını kaldırıp gülümseyerek baktı ona. Müziğin onu baştan çıkarmasına rahatlayarak ve onun anlayabileceği şekilde mırıldandı. Kızı gönder. Kızın evden gitmesi 10 dakika sürdü. Ada sığındığı müzikte sanki o 10 dakikada büyüdü, gelişti. Müziği kullanmayı öğrendi. Bu geceden sonra artık tamamen değişmişti. Muhteşem hissetti. En sonunda kendisini tercih eden bir erkeğe sahip olduğu için. 7. Göksel. Daha önceki mahalle grupları gibi değildi öğrenciler. Onları dağıtmak zordu. Sloganlar atıp yürüyorlar, şiddet gördükleri yerde de karşılık vermiyor, kaçıyorlardı. Tek problem hemen dağılmalarına rağmen hemen yeniden toparlanıyor olmalarıydı. Direniyor ama çatışmıyorlardı. Sokağa vardıklarında Mobese kameraları kapanmış mı diye merkezi arayıp teyit aldı Egemen. Kapanmıştı. Her şey yolundaydı. Kalabalık toplanana kadar beklemede kalmaları, sonra kalabalığı arka sokaklara doğru sürüp bölmeleri planlanmıştı her zamanki gibi. Tomaları görünce işe koyulacaklardı. Tomalar gelene kadar ikiye bölünüp 3 kişilik 2 grup halinde avare avare sokakları dolandılar. Egemen Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan 2 genci yanına alırken Göksel de Efkan'ın grubunda kaldı. Kulaklığını taktığı sürece nerede olduğu fark etmezdi. Nerede olursa olsun müzikle daima kendi dünyasındaydı. Tumaların yola çıktığı haberini alınca meydanda buluştular. Sonra av başladı. Kalabalığın arasına sivil olarak girenler işaretle birlikte kalabalığı bölecek şekilde sis bombalarını ateşleyip yere bıraktılar. Çıkan dumanı zehirli gaz sanan öğrenciler bir anda kaçışmaya başladılar. Kaçışmalar aynı yöne olunca kitleyi bölmek için kurşun mermiler sıkıldı. Aradaki beyaz gömleklilerden ve öğrenciler sokaklara daldı. Ana caddelere bağlanan sokak çıkışlarında bekleyen polisler, peşlerinde de beyaz gömlekliler. Gençler her şeye rağmen yine toplanıp sloganlar atarak yürüyor, şehrin bir ucundan başladıkları yürüyüşe şehrin merkezindeki meydana varmak için devam ediyorlardı. Ellerindeki tek güç, kalplerindeki adalet duygusu, akıllarındaki tek ölçü haktı. Tarihin sokaklarda yazıldığını, kitaplarda değiştirildiğini, okullarda unutturulduğunu bilmeden, önemsemeden, hiç ilgilenmeden amirini izledi Göksel. Ara sokaklarda gece boyunca gezindiler. Gördükleri küçük grupları tartaklayıp büyük grupların arasına sızıp vandalizmin doruklarına çıktılar. Kendilerini engellemeye kalkanlara saldırdılar. Egemen'in elindeki listedeki sokaktakilere yardım eden mağazaların camlarını kırıp yağmaladılar. Kulaklığından ruhuna akan müzik anlamsızlığın iyice altını çizerken otomatik pilotta minimum çabada kendinden bekleneni yaptı Göksel. Yakaladıkları çocukları artık gözaltına falan da almıyorlardı. Öldürmeyin, kırın demişti başkan. Egemen amir kulaklığı çıkarmasını emredene kadar her şey yolunda sayılırdı. Göksel tereddüt edince kulaklığı çekip kendisi çıkarmış, sonra da yanına almıştı. Müziği kesilince hayatın tüm çirkinliği bindi Göksel'in aklına. Bir grubun peşinden koşarak daldılar sokağa. Ana caddeye bağlanan sokakta köşeye sıkışmış üç genci fark ettiler. Çocuklar ana caddede toplanmış tomalardan nasıl sıyrılacaklarını hesaplıyorlardı. Egemen çocuklara doğru giderken beline bağladığı ince halatı çözdü. Elindeki halatı havadan indirip asfalta vurduğunda etraftaki gürültüye rağmen bir şaklama duyuldu. Şaklamanın sesiyle arkalarına dönen çocuklar Egemen'in kendilerine doğru geldiğini, elindeki halatı bir kırbaç gibi yere vurduğunu görüp irkildiler. Ama kaçmadılar. Sokağın ilerisindeki ellerindeki gaz fitillerini insanların başına gözünü isabet ettirerek ateşleyen çevik kuvvet ekibiyle elindeki halatı kırbaç gibi kullanan Egemen'in arasında kalmışlardı. Bir seçim yaptılar ve elleriyle başlarını koruyarak Egemen'den sıyrılma umuduyla ona doğru koştular. Yanından geçen ilk çocuğu yakaladı Egemen. Ama çocuk sıyrılmayı başardı. Sonraki çocuk da arada kaynayıp kaçtı ama üçüncüye indirdi halatı. Kafasını koruyan çocuğun elinin üstünde halatın darbesiyle yara açıldı. Ama Egemen durmadı. Halatı bir daha indirdi. Sonra tekmeyle kendi terapisine devam etti. Hayatı boyunca yaşadığı tüm adaletsizliğin hıncını alırcasına tekme tokat girdi çocuğa. Bir tek acımasızlığın fakirliği yenebileceğini öğretmişti ona yaşadıkları. Pazarlarda sebze satan babasının nasıl da horlandığını izleyerek büyümüştü. Okulun önünde simit sattığı yıllarda okula giden kendi yaşıtlarının dalga geçmesiyle yaralanmıştı çocuk ruhu. Gerçi birkaç tanesini fena dövmüştü yakaladığında. Ama çocukların anne ve babaları yüzünden simit satamaz olmuştu artık. Eğitimsiz, sevgisiz, sahipsiz bir çocuğun yaşayabileceği her tacizi görmüştü Egemen. Tacizle büyümüş, tacizciye dönüşmüştü. Asla ait hissetmemişti kendini. Güya koruması için kendisine emanet edilen bu halka. Hesap sormak istiyordu. Niye sahip çıkılmadığının, hor görüldüğünün, aşağılandığının, sevilmediğinin hesabını, kendisinden alınan hakların hesabını, hesap sormaya yeminli, hevesli herkes gibi sonunda hesabını sorduğu şeye dönüşmüştü. Halatı bir daha indirebilmek için iki adım geri çekilmişti ki kolu takıldı. Döndüğünde Göksel'in kolunu tuttuğunu gördü. Göksel, "Abi şuradalar." diye heyecanla yolun diğer ucunu gösteriyordu. Yolun diğer ucunda kimse yoktu ama diğer tarafa koşmaya başlayan Göksel'in "Kaçıyorlar, çabuk!" diye bağırması onu ikna etti. Yerdeki yaralı çocuğu bırakıp Göksel'in peşinden gitti. Belki köyünden hiç çıkmasa, yokluk yüzünden şehre gelmek zorunda bırakılmasa her şey çok farklı olabilirdi. bu kadar nefret dolmazdı içi. Gözlerini kapadığında yazın sürüleri çıkardığı yaylaları düşünür olmuştu. Önce hayvancılığa yüklenen vergiyle sürüler gitmiş, sonra açlık gelmişti. Çare bulacağını sandığı o çocuk aklıyla ne kadar da zavallıydı. O zamanki zavallılığı, acizliği ne zaman aklına gelse öfke patlamaları yaşardı. Bu yüzden karısından bile ayrılmak zorunda kalmıştı. Eşitsizliğin nefretini bir kez almıştı içine. Artık nefretin sapkınlığında nefes alan birine dönüşmüştü. Tam sokaktan çıkacaktı ki çöp bidonlarının konması için bırakılan girintide bir şey gördü. Bir kız konteynerin arkasına saklanmıştı. Biraz önce dövdüğü oğlanın kız arkadaşı olmalıydı. Hiddetle çekti konteyneri. Kızı tek hamlede yakaladı. Önce sert bir tokat attı, sonra kendine çekti. Egemen'in kendisini takip etmediğini anlayıp hemen sokağa geri döndü Göksel. Sokak ilk başta boştu ama çöp bidonlarının yanından gelen çığlık Göksel'i uyardı. Sese doğru ilerleyince Egemen'in bir kızı dövdüğünü gördü. Gece boyunca koşmaktan yorulmuştu. Peki bu adam ne zaman yorulacaktı? İyice yaklaştığında Egemen kızı sürtünüp "Rospu, bunu mu istiyorsun ha?" dedi ve kızı tokatlayıp sersemlettikten sonra üzerindeki ceketi açmaya çalıştı. Boğuşmaya çalışan kızın çantası düştü, içindekiler yere saçıldı. Göksel Egemen'i kolundan tutup çekti ama Egemen kolunu kurtarıp kendisini çekenin Göksel olduğunu görünce "Sokağın başını tut" diye emir verdi. Göksel durumun parçası olmak istemeyeceği, sonrasında başını ciddi derde sokacağını bildiği bir şeye doğru gittiğini görebiliyordu. Egemen kızı çekiştirirken kızın boynunda asılı olan bir şey fırladı. Göksel'e çarptı ve yere düştü. Kızın kulaklığıydı. Eğilip aldı kulaklığı Göksel. Kablonun diğer ucu kızın bedenine uzanıyordu. Müzik çalar, ceketinin cebinde olmalıydı. Kızın çığlığı kesilince Göksel ona baktı. Egemen paltonun bir kolunu çıkarmayı başarmış, bir eliyle kızın ağzını tıkarken diğer elini kızın bluzundan içeri sokmuş, göğsünü avuçluyordu. Göksel kulaklığı kulağına götürdü, dünyası değişti. Müziğe ne kadar maruz kaldığını bilmiyordu ama Egemen'in boynunu kırması 6 saniye sürmüştü. Müziği otomatik olarak kulağına götürmüş, çalan parçanın ne olduğunu anlamak istemişti. Müzik içini işlerken kıza bakmıştı. Kendisi gibi müzikle var olabilen birini görmüştü. Egemen'in ellerinden kurtulmaya çalışan, bedeninde hayat sanki yokmuşçasına vücudu yağmalanan bu kız, kendisi gibi hayatı anlamlandırmaya çalışan biriydi. Çocuklukta kendisine yapıldığı gibi yağmalanıyordu bu kız da şimdi. Müziği anlayabilen kimsenin yağmalanmasına izin veremezdi. Kulaklığı bıraktı önce, sonra Egemen'i saçlarından tutup kızdan ayırdı. Ne olduğunu anlamaya çalışan Egemen'in itirazları küfürlerine karıştı. Diziyle Egemen'in hayalarına ilk darbeyi indirdi Göksel. Kendisine savurduğu yumruktan çekilirken iki büklüm olan bedeninin yanına geçip aşağı eğilen boynunu tuttu ve çekip kırdı. Egemen'in bedeni yere düşerken yanlarında olanları izleyen kızın donmuş şokta kilit hali hep aklında kalacaktı. Sakince eğilip kızın çantasını topladı, kulaklığı da alıp çantayla birlikte kıza uzattı. Boğuşmadan yüzü çizikler içinde, üstü başı yırtılmış, yanağı şimdiden ciddi morarmış kızla göz göze geldiler. Kızın dudakları titredi, konuşamadı, kekeledi, kelimeler çıkamadı. Göksel uzattığı çanta ve kulaklığı kızın eline tutuşturdu. Kız eşyalarını alırken konuşmaya çalıştı ama tek kelime edemedi. Göksel eğilip Egemen'den kendi kulaklığını aldı ve oradan uzaklaşırken müziğini kulağına taktı, rahatlamıştı. Eve gitmeye karar verdi. Köpekleri çok acıkmış olmalıydı. 8. Sadık Murat Kolhan. Boşalmanın hemen ardından yine gerçekliğin tatsızlığıyla baş başa kalmaya başladı Sadık. Çok uzun süredir her boşalmadan sonra yaşadığı bir duyguydu bu, amaçsızlık. Kan basıncının düşmesiyle erkekliği küçülmeye başlamıştı ama asıl küçülen hayata olan ilgisiydi aslında. Bu ilgi azaldıkça etrafındaki her şeyin önemini de beraberinde azaltıyordu. Elleriyle kavradığı güzel kalçaya baktı. Biraz önce kendisine yoğun bir doyum veren bu kalça şimdi hareketsiz ve anlamsız duruyordu avuçlarının arasında. Gözlerini kalçadan kaydırarak pürüzsüz bronz sırtın üstünde gezdirdi. Erkekliği sönse de hala kadın içindeydi. Gözleri yeşilin kırmızısıyla mühürlendiği, biraz önce ağlamış olan o ıslak gözlerle buluşuncaya kadar amaçsızlık içindeydi. O buluşma kıvılcım oldu yine. Özge'nin kafasını ona çevirmesiyle ateşlenen fitil, Sadık'ın içinde merkeze doğru yanmaya başladı sanki. Kalçanın güzel, pürüzsüz dokusunu hissetti elleriyle sıkarak gözlerini Özge'nin suratından ayırmadan. Ağlamaktan kızarmış yeşil gözleri bronz teninde parlıyordu. Ve o gözlerin yansıttığı acıyan ruh, Sadık'ın erkekliğindeki kan basıncının artmasına neden oldu. Özge'nin suratındaki beliren gerilime kendisinin yol açtığını biliyordu. Çünkü onun içinde büyüyordu. Ellerinin arasındaki kalçayı iyice kavradı. Özge'nin içinden çıkmak istemiyordu ve kızı iyice kendine çekti. Dengesini sağlamaya çalışan kız, refleks olarak sağ elini arkasında kalçasını sıkıca tutan Sadık'ın sağ elinin üstüne koydu. Kızın refleksini fırsat bilip kolunu kavradı Sadık. Tutup iyice çekti kendini. Çekilen Özge dikleşti ve suratı Sadık'a doğru savruldu. Sadık kontrolsüz bir zevk içinde Özge'nin içine iki kere ittirdi kendini. Sonra sağ eliyle kızın kafasını sıkıca tutup öpmek için uzun süre beklediği o dudaklara yapıştı. Yumuşak, doğal ve emilesi bir etkiyle emmeye başladı dudaklarını. Hayatında ilk defa aldığı zevk mantığını yenmişti ve o an öptüğü dudaktan başka hiçbir şey düşünmeden öpmeye devam etti Özge'yi. Ta ki uyanana kadar. Gecenin karanlığında nefes nefese uyandı Sadık ve hemen kalktı yataktan. Nerede olduğunu anlamaya çalıştı. Kendi yatak odasındaydı, yalnızdı. Üstüne yapışan pijamasına baktı. Karanlıkta pek bir şey görülmüyordu ama ne olduğunu anlamıştı. Üstü yapış yapıştı. Banyoya geçip ışığı yaktı, pijamasını çıkardı. Çırılçıplak dikildi aynanın önünde. Dikkatle baktı kendine. 20 yıldır uykusunda boşalmamıştı. Gözlerini kapadığında Özge'nin yemekten kalkıp gidişi geldi aklına. Oynadığın bu oyun ikimize de zarar verecek demişti. Sadık çok ciddiydi. Özge'nin bardağın dibindeki suyu içmesini, ağzını silip ayağa kalkmasını ve konuşmasını düşündü. Suratına bir gülümseme yayıldı. Gördüğü şeyin tam da gördüğü gibi olduğunu onaylayan bir gülümsemeydi bu. Oyun. Sizin sorununuz oyun oynamam değil, sizin oynadığınız oyunu oynamıyor olmam. O oyunda bir tek siz kazanabilirsiniz ve açıkçası eğlenceli bile değil demişti Özge kapıdan çıkıp gitmeden önce. Sadık banyodaki küçük buzdolabından su alıp bir dikişte içti. Hızlıca duşunu aldı ama uykusu kaçmıştı. Salona gidip televizyonları açtı. Yan yana monte edilmiş 8 televizyon aynı anda açıldı. Sahip olduğu tüm kanallar ve rakipleri tek hamlede karşısındaydı. Sırayla seçtiği kanalların sesini yükseltip gece yarısı yayınlanan haber tekrarlarını izledi. Hükümeti destek için söylenen yalanlar o kadar abartılıydı ki inandırıcılıkları kalmamıştı. Ama yine de her şey yolundaydı. Özge'nin varlığının yarattığı sarsıntı dışında. Hesaplayamadığı bir şekilde girmişti hayatına Özge ve kontrol edemediği şekilde büyüyordu içinde. Darbenin sunucularına el kondurtması, durumun kontrolünden çıkmasına neden olacak bir olaylar zincirini başlatmıştı. Darbenin halk arasındaki yayılışını takip etmek heyecan vericiydi. Üzerinize doğru hızla gelen bir treni izlemek gibi. Kurumlarda çalışan, yapılan pisliklere ortak olanlar bile darbeye haber delil gönderir olmuştu. Yoksa bu kadar detaylı bilgi toplaması, fotoğraflara ulaşması imkansızdı Özge'nin. Ama kendisinin bildiğini bilmiyordu diğerleri. Darbeyi dış güçlerin beslediğini düşünenler vardı hükümette. Özge'nin adının bulunmaması için tüm yolları kapatmıştı Sadık. Kendisini baştan çıkaran şey, diğerlerin Özge'yi ortadan kaldırmasına neden olabilecek güçteydi. Özge'nin darbeden vazgeçeceğini, parasızlıktan nasılsa hareket edemeyeceğini sanması hataydı. Böylesine bir iradeye sahip bir dişi ancak öldürülürse engellenebilirdi. Bu düşünceyle suratı gerildi. Yüzyıllardır dişileri kontrol altına alabilmek için yapılan onca şeyden sonra tek tük de olsa hala var olmaları mucizeydi. Yapılan cadı avları geldi aklına. Bundan birkaç yüzyıl önce yaşamış olsa Özge yakılırdı. Hissettiği karmaşayla gözlerini kapadı Sadık. Adaletin kıyımı binlerce yıldır devam ediyordu. Adalet isteyen herkes bir bir cezalandırılıyor, aldıkları cezalarla hayatları ibret olacak hikayelere dönüştürülüyordu. Gözlerini açtı. Onu son sürat ilerlediği bu ibret hikayesinden söküp sisteme nasıl dahil edeceğini düşünmeye başladı yine. Milletvekilliği iyi bir başlangıçtı. Milyonların hakkının onlarcası tarafından yağmalandığı yerde meclis. Halkın hakkı korumak için canını feda ederek kurduğu demokrasi, yönetenlerin pezevenkliğini yaptığı bir fahişeye dönüşmüş, gücü olana hizmet eder olmuştu. Dinin bile pazarlandığı bu kurulumda demokrasiye edilen tecavüz pek de önemsizdi. Sadık bıkkındı. Milletvekilliği Özge'ye iyi gelecekti. Savaşmaya çalıştığı şeyin nasıl da köklü olduğunu anlamasını sağlayacak ve o güzel narin bedenindeki adalet ateşini söndürecekti. Mimlenip öldürülmesinden daha iyiydi. Milletvekilliği Özge'yi sakinleştirecekti. Savaş naralarını dindirecek, başka türlüsünün mümkün olmadığını anlamasını sağlayacaktı. Birkaç sene içinde tehlikedense dosta dönüşecekti. Sadık'ın koruyabileceği bir dosta. Kullanabileceği bir dosta. Bu sistemin kurulmasında çok çalışmıştı Sadık. Üzerine düşen tüm görevi yapmış, emirlere harfiyen uymuş ve söylemesi gereken tüm yalanları yerinde ve zamanında söylemiş, karşısına çıkan her şeyi ezmişti. Gün be gün otomatik pilotta sistemi hizmet eden bir makineye dönüştüğünü düşündü. Sahip olduğu gücün asla kendisine ait olmadığı, en ufak bir yanlışında her şeyin elinden alınacağı sistem tarafından hep hatırlatılmıştı kendisine. Güce hizmet etmek adına her türlüsünü göze alan birçoklarının düştüğü, güce sahip olma yanılgısına düşmediğinden işini iyi yapıyordu. Yönettiği medya bu oluşumun en güçlü ürünü ve silahıydı. Gerçeği istediği gibi kamufle ederek istenilen gerçekliği yaratabildiği sihirli bir kutuydu televizyonlar. Her evdeydi Sadık, her akılda ve fikirde. Hükümetin başa gelmesine hizmet etmekte kalmamış, yıllarca yolsuzlukların kamufle edilip aslında batmış olan ekonominin sanki çok iyiymiş gibi gösterilmesinde de büyük başarı göstermişti. Böylesine minnet duyulması gereken başarının karşılığında belki bir sürü imtiyazı sahip olmuştu. Ama iyice yoldan çıkan sistemin giderek paranoyaklaşan yapısı ona da dokunmaya başlamıştı. Kontrol edilmesi zordu Özge'nin. Satın alınması imkansızdı. Ama muhalefete tutulduğu sürece çok da etkili olabilirdi. Kadın olması zaten bu dönemde ciddi bir avantajdı. Mecliste oturanlar milletin değil, Sadık gibilerin vekilleriydi. Özge'nin içindeki savaşçıyı seçilmiş bilgilerle besleyip kendi gönüllü askerine dönüştürdüğünü düşündükçe dudaklarını ısırdı. Ona hem sahip olmak hem de o çok değerli vahşiliğini korumak. Bundan daha tahrik edici ne vardı? Planladığı şeyin kontrolden çıkıp her şeyi değiştireceğini bilse, acaba yine de yapar mıydı?